yemekler. Dolayısıyla adımız da onun için.
Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten, Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla sesleniyoruz yine Hayatın Sesleri'nde siz sevgili dinleyicilerimize. Sevgili dinleyicilerimiz, programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı var ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi telefonlarımız 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki işte ilk birlikteliğimizin ilk müziği.
Bugün içimde bir hüzün var. Sana inanmasam olmaz, inansam bir türlü. Göze alamadığımız bazı durumlar olabilir, ancak çözümü bin türlü. Bugün içimde bir hüzün var. Sana inanmasam olmaz, inansam bir türlü. Göze alamadığımız bazı durumlar olabilir, ancak çözümü bin türlü. Git, gitmek istersen, bir gün pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık. Üzgünüm aşkım, git. Gitmek istersen, bir gün pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık. Üzgünüm aşkım.
Etmesem bir türlü, çok üzüldüm bu hikaye. Bitti şu an, kapandı, kapandı ilk perde. Bitti demekle, söz vermekle, sana veda etsem olmaz, etmesem bir türlü. Çok üzüldüm bu hikaye. Bitti şu an, kapandı, kapandı ilk perde. Git, gitmek istersen, bir gün pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık. Üzgünüm aşkım, git. Gitmek istersen, bir gün pişman olup da dönmek istersen, bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık. Üzgünüm aşkım, git. İstersen bil ki sana aşık bu kadın burada değil artık. Üzgünüm aşkım.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'nin hemen stüdyo konuğuyla sizleri tanıştıralım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Sayın Fikret Yaman, Hayatın Sesleri'nin şu anki konuğu. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Evet, Türkiye'den başka bir ülkeye herhangi bir nedenle göç eden ya da yurt dışıyla bağ bulunan Türk vatandaşlarının veya Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu vatandaşların karşılaştığı sorunlardan ve sizin bakanlık olarak bu konudaki hizmetlerinizden, çalışmalarınızdan söz etmek istiyoruz. Yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizi daha fazla bilgilendirmek amacıyla. Şimdi isterseniz kısaca, gerçi daha önceki programda aramızda pek çok kez söyledik, tekrarladık ama bu yurt dışı teşkilatı ne zaman, nasıl, ne amaçla kurulmuştu? Ne zamandan beri hizmet veriyorsunuz?
Teşekkür ederim tekrar. Bakanlık olarak 2015 yılında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ilk olarak Düsseldorf'ta bir ateşelik açtık 2015 Mayıs ayında. Burayı seçmemizin nedeni de işte en çok Türk vatandaşlarının yaşadığı yer orasıydı. Bu amaçla Düsseldorf'ta ilk ateşeliğimizi açtık. Bunun yanında işte Almanya için toplam 6 tane yerimiz belirlenmişti kanunla. Berlin, Köln, Stuttgart, Hamburg gibi yerlerde de bunun açılma süreci devam edecek. Peki bu nereden çıktı, bu yurt dışı teşkilatının açılması? Aslında... Ülke olarak işte eğitim alanında, ticaret alanında, çalışma alanında bürolarımız vardı konsolosluklar içerisinde. Ancak bu çocuk alanı, aile alanı maalesef uzun yıllar ihmal edilmişti. Ülke olarak biraz geç kaldık. Hani 1960'lardan itibaren göç olmasına rağmen bu hizmetleri biz işte ancak 2015'te açabildik. Bu anlamda çok geç kaldık ama hani açılması çok isabetli oldu. Ben Düsseldorf'ta 2 aylık bir görevlendirme olmuştu ilk aşamada. Vatandaşlarımız bunu çok memnuniyetle karşıladılar. Yani bunun geç kaldığını ama açılmasından gayet memnun olduklarını söylediler.
Evet. Peki ne tür hizmetler veriyorsunuz şimdi?
Evet. Şimdi bizim ateşelik olarak diğer işte çalışma, iş, eğitim ateşeliğinden farklı olarak bakanlık olarak yeni bir açılım yaptık. Orada 6 tane personel çalışıyor. Bizim bir büromuz var. Özel hizmet alımı yoluyla çalışan 6 kişi var. Bunlar orada doğan, büyüyen arkadaşlar, sosyal pedagoglar, psikologlar, halkla ilişkiler uzmanları. Hı hı. Oradaki işte vatandaşlarımıza hizmet sunuyorlar. Peki hizmetlerimiz nelerdi? Evet. Sizin sorunuza gelince. Aslında esas sorun işte yurt dışında bu korunma altına alınan çocuklar sorunu. İşte Belçika'da, Avusturya'da, Almanya'da özellikle çok sayıda çocuk ailelerinden koparıldı. Hı hı. Ve bunların haksız yere çok işte çok basit nedenlerle korunma altına alındığı yönündeki bilgiler var. Tabii bunlar sadece duyum falan değil. Bunlar hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan, yine Avrupa Komisyonu'na taşınan ve Türk vatandaşlarının haklı bulunduğu durumlar. Bunun üzerine aslında bunun ilk şeyiyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuruldu. Hem Belçika, Almanya ve Avusturya'da incelemeler yaptılar ve gerçekten çok ciddi sorunlar var.
Bu ne anlamda. Tür sorunlar vardı?
Şöyle örneklendirmek gerekirse, evet, Türkiye'de lütfen. Bizim 24 milyon çocuk nüfusumuz var. Almanya'da ise bu 13 milyon. Türkiye'de korunma altında olan çocuk sayısı 13 bin. 24 milyonda 13 bin. Onlarda ise şu an işte 2012 yılında korunma altında olan çocuk sayısı 130 bin. Hmm. 2012. Sadece geçen yıl, yani 2015 yılında korunma altına alınan çocuk sayısı, tedbir kararı verilen çocuk sayısı 77 bin. Hmm. 13 milyon. Ve şöyle bir sıkıntı da var. Yani 13 milyon nüfustan işte yurt dışında yaşayan, göçmen, işte diğer ülkelerden yaşayan toplam çocuk sayısı, yani 13 milyondaki çocuk nüfusundaki toplam göçmen çocuk sayısı 900 bin. Ama şeye baktığımızda korunma altına alınan çocuk sayısı bunun 1/3'üne tekabül ediyor. Evet. Yani maalesef çok ciddi oranlarda sayılar var. Ve bunlar...
Peki bunun nedenleri arasında neler gösteriliyor?
Aslında burada eleştirilen konu şu. Yani biz Almanya ile Türkiye farklı kültürler, farklı dinamikler var. Ancak orada bu çok da bilinmiyor. Yani hem bizim işte vatandaşlarımızın oranın dilini çok iyi bilmemesi. Mesela bu önemli bir handikap. Yani... Haklarını bilmemeleri, çocukları ellerinden alındığında nerelere başvuracaklarını bilmiyor olmaları çok ciddi sorun oluşturuyor. Bunun dışında yine orada bu alanda çalışan meslek elemanlarının Türk toplumunun kültürünü, değerlerini çok iyi bilmemesi haksız yere çocukların koruma altına alınmasına neden oluyor. Mesela bizde herkes şey yapar yani ısrarla yemek yedirmeye çalışır. Hı hı. Batılılarda ise bu farklıdır yani teklif edersiniz isterse yer istemezse yemez. Hani. Ama bu bir işte ihmal ya, nedeni gibi algılanabiliyor.
Algılanabiliyor yani.
Maalesef bundan dolayı çocuk koruma altına alınabiliyor. Böyle vakalar da var. Aslında tüm bu sorunlardan dolayı biz böyle bir büro açtık. Yani hı hı. vatandaşlarımızın hem dil sorunu olmayan çünkü orada 6 tane personel
ve yarı yarıya çözmüş oldunuz bu sorunu açılan
şöyle, büro hizmetiyle. Yani Düsseldorf'ta böyle bir büronun açılması hani başka işte konsolosluklarda bir eğitim ateşesi oluyor mesela ya da çalışma ateşesi. Bizde 6 kişilik bir personel var. Hı hı. Bunlar hem daha önce de söylediğim gibi pedagog olmaları, oranın dilini bilmeleri, orada yetişmiş olmaları bizim için çok önemli bir fırsat. Vatandaşlarımızın nereye başvuracakları, bir sorunla karşılaştıklarında onlara aslında bir eylem planı, bir yol haritası çiziyorlar onlara. Hı hı. Hangi kuruma gideceksiniz? İşte kadın şiddet gördü mesela işte nereye başvuracağım, ne tür hizmetleri alabilirim? Bunlarla ilgili ya da çocuk korunma altına alındı. Bununla ilgili nasıl bir yolu izlemeliyim ya da yaşlı ve Türkiye'deki hizmetlerle ilgili de yani sadece Almanya'da karşılaştıkları sorunlar değil. Bakanlık olarak bizim işte verdiğimiz diğer hizmetler konusunda da başvurular geliyor. İşte doğum yardımı mesela başlatılan doğum yardımı ile ilgili nasıl alabiliriz? Ya da işte engelli hizmetleri ne tür engellilere ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Bu anlamda da başvurular oluyor. Çalışmaya devam ediyoruz.
Evet. En çok başvurulan sorunlardan biri çocuklar mıdır?
Evet.
İlk birinci sırada.
En ön plana gelen konu bu çünkü az önce de dediğim gibi yani koruma altına alınan çocuk sayısı gerçekten çok fazla. Hı hı. Yani bizde 12 bin, 13 bin gibi bir sayı varken 24 milyonda orada sadece geçen yıl 13 milyonluk gibi bir nüfusta 77 bin çocuk tedbir kararı evet. verilmiş. Ve Almanya'da bizden farklı olarak şöyle bir şey de var. Çocuklar kendi istekleriyle de korunma altına alınabiliyor. Hı hı. Geçen seneki oran 15 bin. 15 bin çocuk kendi isteğiyle gidip işte ben artık ailemle yaşamak istemiyorum. Bulunduğum ortamda yaşamak istemiyorum.
Yaş ortalaması
istemiyorum.
Nedir bu çocukların?
Bununla ilgili mesela elimde veriler var. Geçen sene bu şekilde korunma altına alınan mesela 3 yaş altı olan 4471 çocuk var tedbir kararı
peki,
verilen.
Peki tabii bu 3 yaş altındaki bir çocuğun söylemi doğrultusunda değil
bunlar
değil mi?
Değil,
daha
yok.
Üst yaş bunlar grubu daha için çok, geçerli
evet,
herhalde.
Evet. Bununla ilgili daha çok 6-9 yaş aralığında mesela 55 çocuk 6 yaşından itibaren başlıyor. 9, 12 ve artıyor. Yani mesela 16-18 yaş arasındaki 8857 çocuk. Yani aslında biraz gençlik, ortaokul, liseye başlamalarıyla birlikte bu artıyor. Ama ilkokul çağında da yine var. Hani işte 12 yaşına kadar yaklaşık işte 450 çocuk var hani.
Evet. Evet. Peki çocukları takip eden diğer sorunlar nelerdir? Ailevi başka evet. sorunlar ya da sosyal sorunlar var mı?
Aslında şöyle korunma altına alınması yani bir takım sözleşmelere göre oluyor. Alman mevzuatına göre oluyor ama burada unutulmaması gereken haklarımızı bilmediğimiz zaman işte ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Nerelere başvuracaklarını. Hı-hı. Ailelerin çocukları koruma altına alınsa bile bunu bırakmamaları gerekiyor. İrtibatlarını koparmamaları lazım. Yani çocuk alınıyor mesela akrabalarıyla iletişimi kopuyor. Anne babayla iletişim kesiliyor. Bunu takip etmedikleri zaman çocuk kaybolabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla burada ailelerin, anne babaların dikkat etmesi gereken nokta çocukları koruma altına alınma durumu olursa.
Siz bu noktada mı devreye girip hizmet veriyorsunuz?
Bize başvuru olması halinde yardımcı olabiliyoruz. Bunun dışında aslında bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmaları çok önemli. Bu anlamda da çalışmalarımız var. Yani
ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz bu anlamda?
Konferansları düzenliyoruz. Hı hı. İşte oradaki Almanya'daki Türk toplumunu bilinçlendirmeye yönelik. Gençlik daireleri dediğimiz yani bu hı hı. çocukların koruma altına alınması gençlik daireleri tarafından oluyor. Gençlik daireleri nasıl çalışır, hı hı. hangi şartlarda çocukları koruma altına alır, çocuklar koruma altına alındığında nasıl hareket etmeliyiz? Bu anlamda ailelere bilgilendirme yapıyoruz. Yine Alman makamlarıyla mesela çalışmalar yapıyoruz. Hani daha önce bu ihmal edilen bir konu dediğim gibi. Alman makamlarıyla irtibata geçerek kuruluşlarda ve koruyucu ailelerde bulunan Türk çocuk sayısını mesela tespit etmeye çalışıyoruz. Çünkü Meclis Araştırma Komisyonu raporunda da bu sorun dile getirilmişti. Yani kaç tane çocuğun olduğu belli değil. Yani hem koruyucu ailede hem de yurtlarda çok sayıda çocuk var. Ama maalesef bizde böyle bir sayı yok. Şu an oradaki büromuz buna yönelik de çalışıyor. Aslında Viyana Sözleşmesi'ne göre işte Türkiye kökenli bir çocuk korunma altına alındığında bildirilmesi gerekiyor. Ama bu da Alman makamları tarafından maalesef bildirilmiyor başkonsolosluklarımıza, temsilciliklerimize.
Peki bunun bir uygulaması yok mudur bildirilmediği takdirde yapılabilecek? Yani, evet. Bir şey yok mudur?
Evet. Bu zamana kadar dediğim gibi ihmal edilmiş. Ancak şu an bizim oradaki ekibimiz hem Alman temsilcileriyle görüşerek hem işte büyükelçiliğimiz olsun, işte başkonsolosumuz olsun. Onlarla birlikte Alman makamlarıyla irtibata geçerek yani böyle bir Viyana Sözleşmesi doğrultusunda bize bilgi verilmesi gerekiyor bir Türkiye kökenli çocuk korunma altına alındığında. Bu yönde çalışmalar var. Sonuç almaya çalışıyoruz.
Evet.
Yani ve diğer şekilde de yani örneğin araştırma faaliyetleri de yürütüyoruz. Bu gençlik dairelerinin çocukları korunma altına alınması ile ilgili. Yani hem vaka çalışması yapıyoruz, hem bilinçlendirme, hem araştırma, hem oradaki sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeye çalışıyoruz. İşte Türkiye kökenli ve Alman.
Evet. Peki daha çok hangi neden gösterilerek çocuklar alınıyor acaba? Bu konuda bir araştırmanız var mı?
Normalde BM Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre bir çocuk ancak zorunlu nedenler halinde ihmal ve istismar kanıtlanmışsa bunun alınması gerekir. Ya da ciddi şüpheler varsa alınması gerekiyor. Almanya'da da aslında bu şekilde Alman makamları bunu söylüyor. İhmal istismardan dolayı alıyoruz diyor ama bu hani çocuk hakları konusunda en üst merci var. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi. Onların Birleşmiş Milletler'e sundukları raporda bu eleştiriliyor. Alman makamlarının gelişi güzel çocukları korunma altına aldıklarını, aileyi bir arada tutmaya yönelik çalışmadıklarını, aile modellerine ağırlık vermedikleri ve işte yeterli bir denetim, süpervizyon olmaksızın çocukların korunma altına alınıp ve başka ülkelere gönderildiği yönünde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi'nin eleştirileri var. Her ne kadar Alman makamları biz hani işte zorunlu nedenlerle alıyoruz deseler de Birleşmiş Milletler'in bu anlamda eleştirileri var.
Evet. Şimdi bu konuda Düsseldorf'ta büromuz var. Daha da açılacak bürolarımız var dediniz. Düsseldorf'un dışında başka ülkelerde de var mı şehirlerde bu tür bürolar?
İlk olarak bize Almanya'da 6 tane şehirde açma imkanı sağlandı. İşte az önce söylediğim gibi işte Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Hamburg, Berlin gibi. Ancak toplamda 20 noktada açılması için izin verildi. Bunun işlemleri de sürüyor. Ancak şu an sadece Almanya'da Düsseldorf'ta
örneğin var. Belçika'da bu tür bir sorunla karşılaşmış vatandaşımız Düsseldorf'a mı danışacak?
Mevcut durumda öyle. Hani konsolosluklar aracılığıyla bize iletilebiliyor. Ancak Belçika'da da açılacak. Hani Belçika, Hollanda, Avusturya gibi yerlerde de açılması planlanıyor. Ama mevcut durumda ya bakanlığımıza başvurarak ya da oradaki işte konsolosluklar aracılığıyla başvurular bize iletilebiliyor.
Peki o başvuruları nereye nasıl yapacaklar? Şu anda bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz vardır yurt dışından. Bu tür sorunlarla umarız karşılaşmasınlar ama karşılaştıklarında nereye nasıl yapacaklar ve sizler ne tür yardımlarda bulunacaksınız?
Düsseldorf Başkonsolosluğumuza başvurmaları halinde oradaki hem ateşimiz gerekli hizmetleri sunacaktır hem de oradan bizim esas büroya yönlendireceklerdir. Hemen başkonsolosluğumuza çok yakın bir yerde bir büromuz var. Burada 6 tane personelimiz var. Vakayı dinleyip nasıl korunma altına alınmış, hangi gerekçelerle ve bununla ilgili neler yapılabilir? İşte Almanya ise Alman makamlarıyla irtibata geçme. Başka bir ülkede ise yine her ülke kendi makamlarıyla irtibata geçip bizim aracılığımızla, yönlendirmemizle irtibata geçip haklarını daha kolay arayabilirler ve ülke olarak da bu anlamda gerekli her türlü desteği sağlıyoruz.
Evet. Verebileceğimiz bir adres ya da ulaşabilecekleri bir telefon numarası var mıdır?
Almanya'daki Düsseldorf Başkonsolosluğumuzun adresini verebilirim ben. Evet, Wilstätte Straße 9 40549 Düsseldorf diye.
Tekrarlayalım lütfen.
Evet. Wilstätte Straße 9 40549 Düsseldorf. Telefonu da verelim mi?
Verelim lütfen.
Telefon numarası da 0049 211 53 818 853 tekrarlayayım. 0049 211 53 818 853 numaralarını arayarak büromuzla irtibata geçebilirler.
Evet. Bir de sizin bu konuda hazırladığınız bir de teziniz var galiba,
evet,
değil mi?
Ben
o tez neler söylüyor?
Evet. Alman çocuk koruma sistemi üzerine doktora yapıyorum. Ben tez aşamasındayım. Şunu gösteriyor aslında, Almanlar koruyucu önleyici hizmetlere çok ciddi oranda yatırım yapmalarına rağmen korunma altına alınan çocuk sayılarına baktığımızda çok ciddi sayıda bir oran var. Yani en önde olan ülkelerden birisi korunma altına alınan çocuk sayısı. Ve Birleşmiş Milletler tarafından da aslında bu eleştiriliyor. Ve diğer ülkeler tarafından da, yani çocukların kolaylıkla ailelerinden uzaklaştırılması eleştirilen temel konu. Aslında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi de zorunlu nedenler olmadıkça çocukların alınmamasını öngörüyor. Ve bu bağlayıcı olan bir sözleşme. Yani dünyada sanırım Amerika dışında imzalamayan bir ülke yok. Dolayısıyla hani yaptırımı olan bir sözleşme. Almanya'da ise yani bunun tersini görüyoruz. Hani 2012 sayılarını söylemiştim az önce. Yani 130 bin çocuk var hani şu an korunma altına alınan. Dolayısıyla hani Almanya her ne kadar iyi gibi görünse de hani bu anlamda da çok eleştiriler geliyor. Yani hem bilimsel işte akademisyenlerden gelen eleştiriler var, hem de bu konudaki işte Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi gibi yerlerden de gelen eleştiriler var.
Evet. Şimdi ülkemizin son yıllarda yurt dışına yönelik olarak yürüttüğü tabii aktif politika ve çalışmalar kapsamında verilen hizmetler sadece bununla sınırlı değil. Ancak biz bugün sadece bu noktadan bakabildik. Size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Umarız bu tür sorunlarla karşılaşmayalım. Ama karşılaşılan oranda da oranların gittikçe düştüğünü gördük. Tamamen azalıp yok olması dileğiyle diyelim ve çok teşekkür edelim size bugün bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için.
Ben de teşekkür
ederim. Kolay gelsin size. Sevgili dinleyicilerimiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Sayın Fikret Yaman, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve yeniden müzeye dönüyoruz.
Canın sağ olsun, söyleyene değil söyletene bak demişler. Yazdım sana çok şarkı, yazarım bir o kadar daha. Umduğunla değil bulduğunla yetin demişler. Seni bana nereden göndermiş? Nasıl olup da kalbime eklemişler. Ama olsun, oyunlarından çok öğrendiğim var. Ama olsun, zaman durur sana aşkım durmaz. Ama olsun, oyunlarından çok öğrendiğim var. Ama olsun, zaman durur sana aşkım durmaz. sevdim seni çok sardım. Severdim bir bu kadar daha. Umduğunla değil bulduğunla yetin demişler. Seni bana nereden göndermişler? Nasıl olup da kalbime eklemişler? Ama olsun, oyunlarından çok öğrendiğim var. Ama olsun, zaman durur sana aşkım durmaz. İlk treni kaçırma. Tek yönlü dönüşe dar kapalı. Ama olsun, oyunlarından çok öğrendiğim var. Ama olsun, zaman durur sana aşkım durmaz. Ama olsun, öğrendiğim var. Ama olsun, zaman durur sana aşkım durmaz.
Türkiye'de saatlerimiz 15.31'i gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve şimdi biz Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Buket Barlas Vehter var. Merhaba diyoruz hemen kendisine.
Merhabalar.
Evet, sevgili Buket Barlas Vehter, Münih'te yaz aylarında açık alanlarda pek çok festival, konser ve kültürel etkinlik yapılıyor. Şimdi okulların geçtiğimiz cuma günü tatile girmesiyle bu etkinliklerde büyük artış oldu, çocuk ve gençlere yönelik etkinliklerde. Bunların en büyüğü de 2 yılda bir yapılmakta olan Mini Münih galiba. Evet. Öncelikle bu festivaller ve konserler, kültürel etkinlikler çerçevesinde neler yapılıyor ve Mini Münih'ten söz eder misiniz bize lütfen?
Evet, Münih yılın her mevsimi olduğu gibi yaz aylarında da ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Özellikle açık hava konserleri, festivaller şehre olan ilgiyi daha da arttırmakta. Örneğin Temmuz ayında yapılan Tollwood Festivali bu yıl yine 900 bin civarında kişi tarafından ziyaret edildi. Bu festivale her yıl dünyaca ünlü sanatçılar katılmakta. Biletli gösterimlerin yanı sıra halka açık ücretsiz konserlerin etkinliklerinde yer aldığı Tollwood Festivali yaz aylarının en önemli etkinliklerinden biri. Sizin de belirttiğiniz gibi Münih'te, daha doğrusu Bavyera eyaletinde okullar geçtiğimiz cuma günü yaz tatiline girdiler. Özellikle Ağustos ayında çocuklara yönelik etkinliklerde büyük bir artış oluyor. Sportif ve kültürel alanlarda düzenlenen bazı etkinlikler, örneğin yaz kamplarına kayıt yaptırabilmek için size erken davranmak gerekiyor. Bu kamplara ilgi çok büyük ve belli bir ücret de ödemek gerekiyor. Bunun dışında ise çocuklar ve gençlere yönelik önceden kayıt yaptırmayı gerektirmeyen ve girişi ücretsiz olan güzel etkinlikler de mevcut. Bunlardan en ilginci ve en büyüğü ise uluslararası Mini München, yani Mini Münih çocuk şehri. Çocuklar için hazırlanmış bir oyun şehri olarak düşünebileceğimiz Mini Münih her gün 2000 civarında çocuğun katıldığı bir etkinlik. Tabii sayının bu kadar yüksek olması iyi bir organizasyonu da gerektiriyor. Eğitimciler, sanatçılar gibi çeşitli mesleklerden 150 civarında yetişkinin de görevli olduğu bu oyun şehrinde 16 yaşından itibaren gönüllü olarak çalışan gençler de var. Anne babalarsa bu şehre alınmıyorlar. Ancak çok istisnai durumlarda özel bir izinle sadece bir saatliğine bu alana girebilmek mümkün. Amaç bu oyun şehrinin tamamen çocuklar tarafından yönetilmesini sağlamak. Mini Münih oyun şehri 1 Ağustos günü başladı. Yani geçtiğimiz pazartesi günü başladı. 19 Ağustos Cuma günü ise sona erecek. 7-15 yaş grubu için düşünülmüş ve hafta içi her gün 10'dan 17'ye kadar birbirinden ilginç etkinliklerin yaşandığı bir alan. Hem kapalı mekanda hem de açık alanda kurulmuş olan bu büyük çocuk şehrindeki etkinliklere katılabilmek için veya işte orada bir şeyler yiyip içebilmek için öncelikle çocukların bir iş bulmaları veya eğitim ile ilgili kurslara, akademilere kayıt olmaları gerekiyor. Aklımıza gelebilecek her türlü iş var. Adeta bir hayat okulu burası. Örneğin oyun şehrinin kendi fırını var. Temizlik hizmetlerini yürüten birimler mevcut. Bankası, hastanesi, müzesi var. Bunun dışında çeşitli tamirhaneler var. Örneğin bisikletler tamir ediliyor. Farklı atölyeler mevcut. Buralarda çocuklar terzilik, marangozluk gibi işlerde çalışabiliyorlar. Ayrıca her gün bir de dergi çıkarıyorlar ve belli saatlerde radyo yayını ve televizyon programı gerçekleştiriyorlar. Çocuklar bahsettiğim bu iş yerlerinde iş bulduktan sonra en az bir saat aynı işte çalışmak durumundalar. Eğer yaptıkları iş hoşlarına giderse ve bu iş yerinde hala ihtiyaç varsa yaptıkları işe devam edebiliyorlar. Veya duruma göre tekrar iş başvurusunda bulunup başka bir iş yerine geçebiliyorlar.
Muhteşem. Peki evet. Bu hayat okulundan başarı sertifikası da alabiliyorlar mı bunca yaptıkları şeyin karşılığında?
Hayır, maalesef öyle bir sertifika yok ama çocuk şehrinin şöyle bir uygulaması var. Burada MIMÜ adında kendine ait bir para birimi var. Çalıştıkları her saat için çocuklara 5 MIMÜ ödeniyor. Yalnız bu paradan 1 MIMÜ vergi olarak alınıyor. 4 MIMÜ ise çocuklara kalıyor. Onlar da bu parayla oyun alanında düzenlenen ve yine yaşıtları tarafından sahnelenen tiyatrolara, konserlere veya sergilere katılabiliyorlar. Sinemaya gidebiliyorlar veya bir şeyler yiyip içebiliyorlar. Bu etkinlikler için de kazandıkları parayla bilet veya işte giriş ücreti ödemeleri gerekiyor. Ama herhangi bir sertifika uygulaması yok. Şehrin yönetimi de çocuklar tarafından gerçekleştiriliyor. Belli şartları yerine getirdikten sonra her çocuğun seçme ve seçilme hakkı var. Şehrin belediyesi de çocuklar tarafından idare ediliyor. Şehir meclisinde kanunları tartışıp yeni kararlar alabiliyorlar. Belediye başkanını seçiyorlar. Hatta anlaşmazlıkları çözebilmek için mahkemeler de düşünülmüş. Bu mahkemelerde çocuklar fikirlerini ifade edip haklarını savunmayı öğreniyorlar. Ve böylelikle anlaşmazlıklara çözüm bulunması için taraflar dinlenip kararlar alınıyor.
Çocuk alıp evet, katılasım geldi. O kadar güzel anlattınız ki.
Aynen öyle. Ben her seferinde kendi çocuklarımı götürüyorum oraya. O yüzden de gözlemleme fırsatım oluyor. Gerçekten harika bir yer. Dediğim gibi 7-15 yaş grubuna yönelik olarak hazırlanmış. Bu oyun şehrinde çocuklar böylece 3 hafta boyunca hem
yurt dışından gelen çocuklar da var mı?
Evet, onlara da değineceğim. Dediğim gibi hem oynuyorlar hem de gerçek hayat hazırlanmış oluyorlar. Mini München veya işte Mini Münih çocuk şehri ilk kez 70'li yılların sonunda düzenlenmiş. Her 2 yılda bir yapılmakta. Bir önceki Mini München'de yani 2014 yılında 32 bin çocuk bu etkinliğe katılmıştı. Bu yılda ilgi yine çok yoğun. Örnek bir model olarak hem Almanya'da hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde 200 civarında bu tip oyun şehri var. Münih ise bir ilk olma özelliğine sahip. Çünkü fikir ilk kez buradan çıkmış. Uluslararası bir özelliğe de sahip. Şöyle ki çeşitli ülkelerden çocuk grupları gelip bu oyun şehrine katılabiliyorlar. Hatta kendi ülkelerinin büyük elçiliklerini de açabiliyorlar.
Ne güzel. Tüm dünyaya evet, yayılması dileğiyle diyelim. Sevgili evet, Buket Barlas Mehter.
Evet. Dediğim gibi 19 Ağustos tarihine kadar bu Mini Münih etkinliğine katılmak mümkün. Benim bugünlük aktarmak istediklerim bu şekilde.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle bizim yerimize de gezin lütfen.
Tamam.
Hoşça kalın. İyi günler.
Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Sağ olun.
Hoşça kalın.
Dünden kalanlar.
ve köşemiz başladı. Dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Bilin Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş
merhaba,
geldiniz.
Merhaba.
Özledik sizi, dinleyicilerimiz de özlemişlerdir. Şimdi tabii Ağustos ayına girdik ama
konuşamadık.
Tatil verdiği, tatilde olduğumuz süre içerisinde pek çok konu geçti ama bunlardan en önemlisi diyebileceğimiz 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'ydı. Evet. Şimdi bu antlaşma uzun yıllar boyunca tartışmalara neden oldu. Evet. Hala da konuşuluyor, tartışılıyor, evet. Ama biz bir öneminden başlayalım isterseniz, maddelerinden, evet, başlayalım, evet, sonra sonuçlarına, evet, doğru ilerleriz. Evet.
Şimdi bahsettiğiniz gibi gerçekten hele de şimdi de şu yakın zamanlarda yaşadığımız olaylarda, evet, ülkemizin bağımsızlığı söz konusu olduğuna göre, yani gene bekası ile ilgili önemli bir süreçten geçtiğimize göre gerçekten önemli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan bir anlaşma, evet, sık sık bahsedildiği gibi 93. yılını devirdi ve gerçekten o dönemde yapılan anlaşmaların geçerliliğini yürüten, en uzun geçerliliğini yürütenlerden bir tanesi, yani önemli bu anlamda. Hı hı. Ve hani biraz önce de tekrar bahsettiniz, çeşitli konuşmalar, tartışmalar yapılıyor ama maalesef bu tartışmaların bir kısmı o dönemki bizi sıkıştıran dış mihrakların ağzıyla yapıldığı, evet, için, yani sıkıntı burada aslında. Hı-hı. Tabii ki tartışılsın, tabii ki ne yapıldı, ne kaybettik, ne ettik ama bilinçli bir şekilde hani nasıl silah şörleri var, evet, ve gördük bunları, silah çekenleri varsa düşüncesizce aklını kiraya vererek, aynı şekilde kalem şörleri de var ve bir şekilde mesnetsizce atış, hı hı, yapabiliyorlar. Burada da işte gizli protokoller var, gizli anlaşmaları var. 2023'te bitecek, bambaşka şartlara başlayacak Türkiye Cumhuriyeti gibi bir takım şeyler söylenmekle birlikte kesinlikle böyle bir şey yok. Yani hani, hı hı, o anlamda bunu, yani net olarak söyleyebiliriz. Net olarak söyleyebiliriz. Yani Birinci Dünya Savaşı sırasında, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti'ne yönelik bir takım gizli anlaşmalar yapılmıştır. İkili bir şekilde, hı hı, farklı devletler birbirleriyle yapılmıştır. Ama bu pek çok katılıma olan, her anı neredeyse, yani öksürük olsa şu kişi öksürdü diye yazılan, sürecin, evet, tamamı basına açık. Hı hı. Yani neredeyse gizli kapaklı hiçbir şeyin olamayacağı.
Yani bu boğazların kimseye bırakılacağı anlamına gelmez.
Yok, hayır, evet, yani öyle bir şey yok gerçekten. Bazı anlaşmalar 100 seneyle sınırlandırılmıştır. O 100 sene de yazılmıştır anlaşmanın içerisinde. Hı hı. Bu metinde öyle bir şey yok. Şimdi 143 maddenin 143'ünü de okumuş, 17 tane işte geri kalan sözleşmesi, hı hı, mektubu, osu busuyla bütün bu eklerini okumuş olmak lazım ki ondan sonra bunları söylemek lazım. Evet, bunları iddia, evet, edenlerin hiçbirisi bu çerçevede konuşmamaktadır. Artı konuşulanlar biraz da Rıza Nur'un, heyetin önemli bir üyesi olan Rıza Nur'un hatıratlarına dayanmaktadır ki orada da böyle gizli maddelerle ilgili kendisi hiçbir şey bahsetmemektedir. Yani hani şu maddeler gizli maddelerdir diye böyle bir şey yok. Hiçbir yerde yok. Hı hı. Yani İngiliz telgraflarında, İngiliz belgelerinde yok. Hiçbir yerde yok. Bunu birileri gerçekten hani bence bilinçli olarak, bir kalemşör olarak bilinçli yazıyorlar. Hı hı. Atatürk'e, Türkiye'nin kazanımlarına karşı olarak yazıyorlar. Ki şu anda Atatürk'ün ne kadar kıymetli olduğu, evet, rehberliğinin öne çıktığına göre bunları hani şu anda tartışmanın bence çok çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet, bu kesinlikle kazanımlara gerçekten sıkıca sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biraz önce de söyledim, önemi nedir? Gerçekten bir tapusudur. Biz şu şartlarda değerlendirelim. Yani hezimet midir yoksa bir başarı mıdır? Bu bir hani karşılıklı bir futbol şeyi değil.
Maçı değil.
Maçı, evet, değil. Yani 2'de 2'ye 0 biz, öyle bir, evet, şey yok. Burada başarıyı ya da başarısızlığı daha önceki şartlara bakarak değerlendirmek lazım. Biz oraya, ki Lord Curzon gibi İngiltere'nin orada Lozan'daki delegesi Lord Curzon gibi sürekli bize hatırlatıldığı üzere Mondros'tan geldiniz siz, hı hı, dayatması ve bizi Birinci Dünya Savaşı'nın sonundaki şartlarla ve o şekilde hasta adam olarak görerek üstümüze gelmelerine karşılık biz her zaman galibiyet kazanmış, Kurtuluş Savaşı'nı, daha doğrusu İstiklal, Kurtuluş Savaşı deyince de ben, yani içime çok, evet, sinmiyor. Gerçekten bir şeyden kurtulmuş, bir kölelikten kurtulmuş değiliz. Biz bağımsızlığımızı kazandık o, hı hı, savaşta, emperyalist güçlere karşı. Ve gerçekten o savaşı kazanmış bir ülke olarak gittik oraya, devlet olarak gittik. O yüzden de her zaman eşitlikten yana bağımsızlıktan yana, egemenlikten yana oldu İsmet Paşa. Bunu da sürekli söyledi orada. Bu anlamda baktığımızda Ermeni meselesi mesela, hı hı, özellikle Atatürk'ün hassasiyetle üzerinde durduğu Ermeni yurdu kesinlikle kabul edilmeyecektir ki hani Kafkas cephesinden itibaren uzun süreler oralarda yaşanılan karışıklıklarla bize bu kabul ettirilmeye çalışılmıştır. Bütün şu anda da yaşadığımız pek çok problemin temelinde bunlar vardır. Kürt devleti kabul ettirilmeye çalışılmıştır. Bununla ilgili hassasiyetler vardır. Sınırlarımızla ilgili hassasiyetler vardır. Kapitülasyonlar mesela kesinlikle kesilmesine neden olur. Eğer böyle bir şey kabul edersen, kabul etme geri dön demiştir. Bu konuda hassasiyet belirtmiştir Atatürk. Yani 14 maddelik ama temelinde en önemli hususları işte kapitülasyonlar olan, sınırlarımız olan ve Ermeni yurdu olan hassasiyetlerimiz çoğunlukla kabul görmüştür. Ki İngilizlerin kendisi de Andrew Ryan mesela bir yüz karası anlaşmadır demektedir. İngiltere hiçbir zaman tarihinde böyle bir anlaşma imzalamamıştır demektedir. Bunu İngiliz söylüyor. Hı hı. Çok başarılı bulsalar kendilerine, gerçekten iyi bir anlaşma olduğuna inansalar kendileri için. Çünkü kendi çıkarları aynen bahsettiğimiz gibi serdeki çıkarlardı. Ve görüşmeler, kapitülasyonların kaldırılmasına ilişkin İsmet Paşa'nın direnmesine karşılık kesilmiştir 4 Şubat'ta. O süreçte mesela bakıyoruz kapitülasyonlardan dolayı. Çünkü yani kapitülasyonlar olmasın ama onun yerine ne olsun? Gene bu düzeni devam ettirecek bir şeyin ve kukla bir devletin burada olmasını devam ettirebilecek bir sistemin peşindeler. Hı hı. Ama bu konuda çok nettir İsmet Paşa ve 38 yaşında düşünün, hep hayatı askerlikle geçmiş, çizmeden başka ayakkabı görmedim, ayakkabı bağlayamıyordum diyor kendisi. Yani hani evet, diplomasi kolay bir şey değil tabii elbette ki, ama bir Mudanya'yı, Mudanya'da da kendisi bulunduğu için hem bir Mudanya'yı yaşamış, dış politikayı gene takip ediyor bütün olayların içerisinde. O yüzden iyi bilen, milli hassasiyetlerimizi iyi bilen bir insan, bizi temsil etmesi gerçekten orada bizim şansımız olmuştur. Yani hiçbir şey olmasa orada bu güçlü direnişiyle bence anılmaya değer bir insandır. Hı hı. O anlamda hani baktığımız zaman büyük ölçüde biz kazanımlarımızı, mesela bir Ermeni yurduna asla izin verilmemiştir. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır. Yenine herhangi bir şey konulmamıştır. Hı hı. Kabotaj hakkımız elde edilmiştir. Ha, burada kayıp olarak kabul edilebilecek ne vardır? Musul. Evet. Hani sıkıntılıdır. Ama Musul'la da ilgili şimdi de gördüğümüz Orta Doğu'da hangi devlet başıboş bırakılıp da hani üzerine oyun oynanmıyor. Tabii ki orada Hindistan yolu gibi, Orta Doğu petrolleri gibi, oradaki halkların kontrolü gibi, hani birçok emelleri var İngiltere'nin ve Rusya'nın da tabii ki orada. Dolayısıyla yani İngiltere o hem de kesildiği arada, bu görüşmelerin kesildiği arada orada bir takım karışıklıkları güçlendirerek, ki her zaman yaptıkları şey, oradaki azınlıkları işte Arapları, Kürtleri bir şekilde isyana teşvik ederek Said ayaklanmasını ortaya çıkarıyor. Yani biz aslına bakarsanız bu anlaşmanın imzalanmasından sonra bununla ilgili adımlar atmayı, çünkü sonrasına, hı hı, bırakılıyor bu mesele, Musul meselesi, bir takım adımlar atmayı planlıyoruz. Ama yani orada bu şekilde bir oylamaya gidilmesi, Türklerin yaşadığını iddia ediyoruz orada ve oylama sonucunda kazanabileceğimizi iddia ediyoruz. Fakat bombalıyorlar orayı, Süleymaniye'yi, Türklerin en çok bulunduğu yerler ya da Türklere destek veren Kürtlerin bulunduğu yerleri. Bu anlamda baktığımızda Türk yönetimini kabul edebilecek Kürtlerin bulunduğu yerleri bombalıyorlar ve biz o anlamda bir plebisit yapılmış olsa, bir oylama yapılmış olsa zarara girecek duruma geliyoruz. Evet. Yani artı düşünelim ki biz hani kazanan bir millet olarak, kazanan bir devlet olarak gitmişiz. Niye daha güçlü duramadık? Niye daha fazla hak iddia edemedik diyoruz? Ama yani zayıf tarafız.
Yapılabileceklerin en iyisi yapıldı tabii, o dönemde.
Tabii zayıf tarafız gene de. Hani Trakya işgal altında. İzmir'de Fransız donanması peki, hala duruyor.
Peki Ege Adalarını Lozan'da mı kaybetti?
Ege Adalarını da değil. Hayır. Daha öncesinde zaten hani, hı-hı, bununla ilgili protokoller vardı. Burada şöyle bir şey oldu. Yani en azından biz Boğazları tehdit edebilecek olan adaları alıp diğerlerinin de, onlara yakın olanlarının da silahsızlanmasını sağlamış olduk. Yani bizim gidip de Ege Adalarını alabilecek donanmamız yoktu. Kayığımız bile, hı-hı, yoktu. Evet. Yani bizim böyle bir gücümüz, haydi savaşalım, imzalamayalım bu anlaşmayı, ki bütün bunlara rağmen İsmet İnönü, anlaşmıyor musunuz? Tamam, geri dönüyorum deyip kesip gelebilmiştir. Ki bizim hani adım atıp da tekrar 11 senelik yani yaklaşık düşünün Trablusgarp'tan itibaren 1911'den itibaren savaşta olan bir milletten bahsediyoruz. Ondan öncesi de çok güllük gülistanlık değil, zaten problemlerle gelen ama 1911'den itibaren fiili olarak savaşta olan kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, erkeğiyle her anlamda artık sıfırı tüketmiş, barışa hasret bir milletten bahsediyoruz. Evet. Yani
ki boğazlar sorunu, evet, borçlar değil mi?
Evet, pek çok borçlar. Aynen. Yani İstanbul'da insanlar ekmek bulamıyorlar. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Anadolu'yu artık konuşmuyorum bile. Hı hı. Hani hadi tekrar bir orduyu toplayalım dediğimiz zaman ne yapacağız? İzmir'deki orduyu alacağız, Trakya'ya götüreceğiz. Yani bu şekilde ancak tamamlayarak.
Evet, evet.
Şimdi siz İzmir'dekini götürseniz Musul'a, İzmir ne olacak?
Evet.
Yani maalesef ellerindeki kozlar güçlü. Artı bu arada sürekli tabii ki İsmet Paşa zaten Atatürk'te sürekli çok sıkı takip ediyor yani süreci. Bu anlamda bir kaybımız olmasın, sağlıklı karar vereyim. Çünkü diplomatik bir şey bu.
Hı hı.
Masa üzerinde kaybetmeyelim diye sürekli telgraflarla Atatürk'le danışarak süreci götürmeye çalışıyor. Ama İngiliz gizli servisi çok güçlü. İletişim konusunda, telekomünikasyon konusunda çok güçlüler. Her şeyden haberleri oluyor. Bizim gizli yazışmalarımızın tamamından haberleri oluyor. Yani dolayısıyla bizim mesela Musul'a bir girişimde bulunup bulunmamayı tartıştığımızı, çok da aslında gücümüzün olmadığını, bir taraftan hani bir takım kozlar ileri sürüyoruz ama çok da gücümüzün olmadığını bir şekilde anlıyorlar bu telgraf konuşma yazışmalarından. Yani bu anlamda maalesef avantajları da var ama buna rağmen dediğim gibi biz baktığımızda götürdüğümüz maddelerin pek çoğunu orada kazanarak geri dönmüşüzdür. Biz mesela bir serve baktığımızda İç Anadolu'da küçücük bir toprak parçasıdır bize bırakılan. Neredeyse denizsiz, Karadeniz'de, hı hı, küçücük bir parçası olan, kıyısı olan. Yani burada bugünün şartlarından konuşmak çok kolay. Ama o günün şartlarında düşünün yani siz daha 1922'de yeni savaşı bitirip gidiyorsunuz oraya. 1919'da sizin
de önemli diplomatik mücadele, bir zafer.
Tabii tabii önemli diplomatik bir zafer ki yani gerçekten Atatürk de bunu söylemiştir. Yani Serv gibi bir suikastın arkasından bir büyük zaferdir demektedir. Hı hı. Ve eskiden kutlanırdı yani,
evet,
Lozan.
Evet.
Bu anlamda bence gerçekten gençlerimizin beynini zehirlediklerini düşünüyorum. Yeterince anlatılmaması, anlaşılmaması için kafa karışıklığı yaratılmak isteniyor.
Evet.
Madenlerimizi işte işletecekler, ellerimizden topraklarımızı, evet, alacaklar.
Yok boğazlar
onlar elden filan gidecek gibi. Hı hı. Biz bilinçli olalım, açalım. Sağ olsun Seha Meray'ın çevirisi var. Okumamız, yazmamız var. Alalım, kendimiz okuyalım. Bu anlaşmanın hangi maddesinde böyle bir şey yazıyor? Gizli olması dediğim gibi çok taraflı, çok uluslu bir süreç bu süreç. Hı hı. Diğer anlaşmalar gibi, Sykes-Picot gibi filan böyle iki devletin arasında olan bir şey değil. Çok uluslu, çok herkesin katıldığı, Amerika'nın gözlemci olarak katıldığı, herkesin dediğinin
ama
yazıldığı bir süreç.
Ama imzası yok tabii.
Yok, evet. Ama hani sürecin her aşaması kayıtlıdır. Ve en azından bunun bir yerlerde geçiyor olması lazım.
Evet.
Bu zamana kadar,
evet,
mümkün değil saklı kalması. Evet. Bir yerlerde, evet, bulunurdu. Yani bu anlamda kendimiz okuyalım. Ve Lozan'ın şimdi bize anlattığı şey egemenlik kayıtsız şartsız bizdedir.
Hı hı.
Yani Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını kazanmıştır. Bu kazanım çok önemli bir kazanımdır. Yani bunu düşünün Mondros'tan, Serv'den sonra getirip de 3 sene sonra bu şekilde önlerine konulmuş bir şey yırtıp böyle bir diplomasi zaferi kazanmak bence verilmiş en büyük cevaptır. Zaten dediğim gibi İngilizlerin kendileri de böyle bir başarıyı sindirememişlerdir. Bir taraftan baktığımızda tabii hani çok önemli bir nokta da biz Yunanlılarla savaştık aslında bakarsanız ama 7 düvelle anlaşmayı imzaladık. Hani bu kadar güçlü şimdi G8 ülkeleri diyoruz mesela her türlü gelişmiş ülke.
Hı hı.
Aynen onlarla yani biz bu anlaşmayı imzaladık. Yani gene de orada bize bir sürü diplomatik anlamda protokolde yapılan aşağılamalar, sandalye meselesi ya da işte bir hafta bizim orada bekletilmemiz gibi, hı hı, konular gene de bir diplomasi zaferi olduğunu kesinlikle söylemek lazım. Ve içinde bulunduğumuz süreçte de bu kazanımlara sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kazanımlarına, bu egemenliğin kayıtsız şartsız bizde olduğuna, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak bekasını devam ettireceğine. Yani Atatürk'ün özellikle söylediği şey, hani benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Yani bunu unutmamak gerekir diye,
evet,
düşünüyorum.
Evet, kesinlikle bu cümlenizin üzerine de söylenecek bir şey yok zaten. Evet. Bu cümlenizle de bitirmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz ben Sayın Gülün Karabağ. Haftaya yine birlikteyiz. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Teşekkürler.
Dolayısıyla adımız
Hayatın Sesleri.